Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyicileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte Ekonomiden Hayata programımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen haftaki programımızda hocam Kudüs üzerinde durmuştuk. Sizin Kudüs ziyaretinizi değerlendirmeye başlamıştık. İzlenimlerinizi alıyorduk. Özellikle bir iktisatçı gözüyle orada neler gözlemlediniz. Dilerseniz bu hafta o konuya devam edelim. Arkasından da ortaklıklar konusunda tartışmaya başlamıştık. Geniş bir şekilde bu programımızda da ele almaya çalışacağımızı söylemiştik. Kalan vaktimizde de ortaklıklara başlayabiliriz.
Evet.
Biz isterseniz yine Kudüs'le başlayalım hocam. Buyurun.
Dediğiniz gibi geçen hafta aslında giriş mahiyetinde oradaki arka planı belki ifade edecek bilgiler paylaşmıştık. Onları tamamlayıcı nitelikte belki şunu da söylemek anlamlı. Bugünün son dönem Filistin'i ya da Kudüs'ü ya da Gazze'si konuşulacak olunursa belki ikinci intifadadan beri yani İsrail ve Filistin probleminin içine girmiş olduğu yeni süreci belki merkeze almak gerekiyor, dikkate almak gerekiyor. İkinci intifada ile beraber ilişkiler çok farklı bir noktada artık adeta durağan hale geldi gibi. Nedir o da? İsrail sınırlamalarını artırdı, abluka gücünü yükseltti. Şeria ile Gazze bölgelerini adeta birbirine koparır hale getirdi. Birbiriyle ilintisi olmayan, birbirine tamamen uzak iki ayrı bölge haline getirdi. Evet. Bunun da tabii belki Filistinlilerin kendi uygulamaları ya da kendi bakışlarının da etkisi oldu. Yani böyle bir kopuşa belki kendileri de sebep oldular bir yönüyle ama esas bunun varlığını devam ettiren ve bundan nemalanan aslında İsrail'in kendisi olmuş oldu. Şeria'daki ve Gazze'deki yönetim farklılıkları adeta zaman geçtikçe bir araya gelişi de zorlaştırır hale geldi. İşte bunu ekonomik alana indirgediğimiz zaman neyle karşılaşıyoruz? Şimdi ortalama toplamda belki 4 milyon civarında Filistinli'nin ya da Arap Filistinli'nin evet, bölgede yaşadığını söyleyebiliriz. Bunun yaklaşık olarak 1,5 milyonu Gazze'de, 2,5 milyonu da ortalama Batı Şeria bölgesinde yaşıyor.
Yani nüfusun çoğunluğu o zaman Batı Şeria'da.
Batı Şeria'da. Fakat Batı Şeria'yı yine merkeze alırsak bunların tamamının tek parça halinde birbiriyle çok ciddi teması olan bir yaşam ortamı içinde olduklarını söyleyemeyiz. Özellikle bu bölgede gittikçe artan Yahudi yerleşim bölgeleri Filistinlerin yaşam alanlarını iyice parçalamış, dağıtmış ve kendi içlerinde de teması olmayan bir niteliğe büründürmüş.
Yani bölgeyi kendi içinde de bölmeye başlamış.
Nitekim Kudüs'e gittiğiniz zaman Mescid-i Aksa'dan etrafa şöyle evet, baktığınızda ta tepelerde Yahudi yerleşim bölgelerini ve hemen onların önünde var olan duvarları görebiliyorsunuz. Evet. Bu ne anlama geliyor? Böylesi parçalı, birbiriyle teması olmayan yerel bir ekonomi ancak bölgede vardır sonucunu getiriyor zaten. Nitekim detaya indiğinizde o bölgeyi şöyle dolaştığınızda bu tabii çok üzücü bir nokta ama Filistinlilerin çok ağırlıklı olarak ticaretle meşgul olduklarını görüyorsunuz. Organize sanayi ölçeğini bir türlü yakalayabilmiş değiller. İhraç edebildikleri ürünler gittikçe daralmış. Adeta kendi içinde sadece üretim yapan ve ticaretini yapan bir ekonomiye dönüşmüş durumda. İşte sokaklarda dolaşıyorsunuz örneğin Kudüs'te. Oradaki satıcılara baktığınızda manifaturacılar, ayakkabıcılar, işte giyim üzerine evet, iş yapanlar ve gıda üzerine ağırlıklı olarak iş yapanlar görüyorsunuz. Bunlar da çok küçük, mahalli diyelim, ihtiyaçları o anlık için karşılayabilecek olan bir artı oluşturma kapasitesi çok sınırlı olan işletmeler.
Ancak temel ihtiyaçları görme üzerine kurulmuş.
Aynen öyle, aynen öyle. Daha ötesi bir türlü bir şekilde önlenmiş. Nasıl önlenmiş? İsrail bu bölgenin dış dünya ile olan temaslarını kontrollü hale getirmiş. Ancak izinle, ancak gözetim ve denetim altında mal alıp satımına fırsat vermiş. Bu da dış dünyanın buraya mal getirmesini önlemiş. Evet. İnsanların dış dünyaya gidiş ve girişlerini sınırlamış. Halbuki iktisadi faaliyet, ki sadece ticaret dahi olsa, bir düzenliliği, öngörülebilirliği gerektiriyor. Evet. Burada mal ve giriş çıkışları bu sınırlamalar nedeniyle, denetlemeler nedeniyle adeta kesintiye uğratılmış gözüküyor. Yine bu çerçevede belki ticari faaliyetin arka planında bir iş gücü ya da emek gücü ya da nüfusun dolaşımı boyutu yine iktisadi bir başlık olarak ele alınacak olunursa, gerek Batı şeriatın kendi içinde ya da gerekse bu insanların İsrail topraklarıyla olan münasebetlerinde emek gücünün hareketi o kadar kısıtlanmış ki adeta Filistinliler kaçak göçek, izinsiz şekilde iş arayan insanlar haline getirilmişler. Evet. Belgeli olanlar da çok aşırı bir kontrol içinde ve çok ciddi maliyetlerle. Salt kendilerinin üstlendiği değil, aynı zamanda İsrailli işletmecilerin de üstlendiği bir takım ek maliyetlerle iş bulabilir hale gelmişler. Yani işsizlik oranı çok yüksek oranda orada, o bölgede.
Ki iş sahibi olmak bile oldukça yüksek bir maliyete katlanmayı gerektiriyor yani bu durumda.
Evet, evet. Yani denilebilir ki şu an aslında ekonomik anlamda kendi üretiminden ziyade dış dünyanın destekleri ve yardımlarına muhtaç bir ekonomik modele şu an Filistin ulaşmış durumda.
Yoksa kendisi üretip kendisi geçinme, tüketme, hatta kendisi üretip kendi tüketme imkanı bile bu anlamda
şu an yok.
Söz konusu değil.
Özellikle 2. İntifada'dan sonra diyelim, İsrail'in bu ablukaları dış dünyayla olan entegrasyonu bitirmiş ve bunun karşılığında özellikle Arap ülkelerinin, İslam ülkelerinin, mesela Gazze gibi bölgelerde de biraz Birleşmiş Milletler'in desteklemiş olduğu bir temel ihtiyaç karşılama usulü geliştirilmiş. Yani en zorunlu olan ihtiyaçlar dış yardım eliyle temin ediliyor. Bu zorunlu ihtiyaçların içinde belki aynı zamanda o coğrafyanın işte bağımsızlığını elde etme yolundaki diyelim.
Evet.
Ya da diğer devletlerce artık kabul edilme yolundaki Filistin yönetiminin ayakta kalabilme alanlarına hasredilmiş olan ihtiyaçlar tanımı da var. O coğrafyadaki insanın gıda, yaşı, ibate giderleri yanında devletin ayakta kalabilmesi için gerekli olan parasal karşılığı bile dış dünyadan elde etme çabasında olan bir model var şu an.
Evet.
Yani kendi kendine var olan değil, ancak dıştan gelen destekle ayakta kalabilen bir hale getirilmiş durumda. Bu da ister istemez o bölgenin insanını kendisini kontrol eden yapıya karşı bağımlı hale getiriyor. Ve maalesef bu bağımlılık gördüğüm kadarıyla içten içe bir kin birikmesine, birbirine karşı bir düşmanlık besleme kültüründe geliştiriyor ve sabitliyor. Bunu rahatlıkla orada görebiliyorsunuz. Bir tarafta İsrail'in güvenlik, Yahudinin güvenlik probleminin zirvede yaşadığını görüyorsunuz. Öbür tarafta da yokluk içinde olan, kendi coğrafyasının dışına bile çıkamayan, örneğin Kudüs'e bile girme çıkmada sınırları olan, ancak izinle ve o da istenilen zamanlarda kaldırılabilen bir izinle girip çıkan insanlar, hem kültürel hem siyasal hem de ekonomik anlamda soyutlanmış diyelim, abluk altına almış bu insanlar, tam tersine öbür taraftan da bir kin besleyen ya da düşmanlık tavrı sergilemeye her an hazır bir psikoloji içinde yaşıyorlar.
Hocam ben sizin bu anlattıklarınızdan tabii teşbihte hata olmaz. Aklıma Orta Çağ'ın serfleri geldi. Orta Çağ'da serfler yani toprağa bağlı köylülerin bile şu anki Filistinlilerden daha hallice olduğunu düşündüm. Biraz daha iyi durumda gibi geldi bana. Çünkü serf en azından belli şeyleri garanti altına alınmış oluyor.
Evet.
Senyor tarafından. Evet. Yani köylünün birçok ihtiyacı garanti altına alınmış oluyor. Hı-hı. Ama bunlarda bu garanti bile söz konusu değil.
Evet. Ve kötü olan bir şey de şu. Filistin'in ya da işte Kudüs'ün özelde diyelim ya da Gazze'nin özelde bu durumu maalesef bilinir bir şey değil.
Evet.
Evet, İsrail ile Filistinler arasında bir takım problemlerin var olduğu biliniyor. Karşılıklı bazen füze atışları, işte ablukalar, bombalamalar işte gibi bilgiler var ama bunun gündelik hayatta o 365 güne karşılık gelen boyutu pek bilinmiyor.
Evet, insanların sosyal ve ekonomik yaşantısında ne tür bir sonuç doğuruyor biz bunları doğrusu yakından bilmiyoruz, idrak edemiyoruz, bilmiyoruz.
Evet. Yani televizyonlarda gösterilenler sadece bu bombalama olayları,
evet,
karşılıklı atışmalar, söz belki beyanları ama gündelik hayatta bir çocuğun hastalandığında ameliyat olmada zorlanması, hastaneye, evet, yatılmak sınırı ya da diyelim ki gezme, eğlenme ihtiyacı olan insanların çok kötü koşullarda, dar diyelim, mekanlarda yaşama mecburiyeti, seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmış olması, hatta örnek vermek gerekirse işte Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın etrafındaki o yerleşim bölgelerinin bir kısmında, işte hem en yakın bölgenin diyelim o taş bina inşaatlarla bütünleşmiş mahalleler mekanında gece ışıklar yok.
Ya sokak lambaları bile.
Ya evet, biz yani mesela seyahat ederken işte Aksa'ya gidip gelirken otel ve Aksa arasında cep telefonlarını kullanmak zorunda kaldık bazı sokaklarda. Önümüzü göremez durumdaydık. Ya öbür taraftan da Batı Kudüs'e gittiğinizde günlük güneşlik, çiçekli, bahçeli, pırıl pırıl sokakların olduğu bir dünya ile karşılaştığınızda adeta şok oluyorsunuz. Ve bu bilinmeyen bir durum.
Evet.
Bu sadece ve sadece o Kudüs'ünün kendi içinde yaşamış olduğu bir dünya. Geçenlerde bir öğrenciyle karşılaştım. Bu Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba evet. Topluluklar Başkanlığı'nın bursu ile Türkiye'de okuyan çok sayıda binlerce gençten birisi ile karşılaştım. Filistinliyim dedi. İşte ben de Kudüs'e gittiğimi beyan edince, hocam dedi, ben Gazze'liyim, ben Kudüs'e hiç gitmedim ömrü hayatımda dedi.
Evet. Yani Kudüs'ü görememiş.
Yani o delikanlı Türkiye'de okuma potansiyeli, fırsatı elde etmiş ama Kudüs'le bir şekilde buluşamamış.
Evet.
Bu sadece onunla ilintili değil, dünya aslında Kudüs'le buluşmuyor. Evet. Yani insanlar şu an gezme, görme, ibadet ya da kültürel anlamda bir takım hareketlerini sanki bu dünya yokmuşçasına kurguluyorlar.
Evet.
Geçen hafta da ifade ettik. Tavsiyemiz belki de şu. Şu aşamada fırsatlar daha da iyi durumda. Türkiye'de insanların maddi refahı yükseldi.
Evet.
Uluslararası ilişkiler o anlamda son derece olumlu bir seyirde. Türkiye'den insanlarımızın o coğrafyaya gidip oradaki insanlarla çok yoğun bir temasa ihtiyaçları var. Mesela en basitinden kültürel bir takım seyahatler yapılmış olsa oradaki durum çok daha net görülür ve bu dünya kamuoyunda insancıl bir yaşam amacıyla dahi olsa o insanların ilgilenilmesi gereken insanlar olduğu bilgisi paylaşılır ve bu dünyaya mal edilir.
Evet.
İkincisi, salt bireysel değil aslında, kurumsal ölçekte de bu coğrafyayla teması yoğunlaştırmakta fayda var. Zira malum bugün yeryüzünde kentsel yaşam kalitesi diye bir şey var. Yaşam standardı diye bir şey var.
Evet.
Bu modern dünyanın artık olmazsa olmaz diye kabul ettiği bir şey. Belki 8-10 civarında, Avrupa Birliği'ne göre 14 civarında ölçüt var kentlerin yaşam kalitesini gösteren. İşte Kudüs bunların neresine denk düşer?
Aslında belki Yahudilerin yerleştiği bölgeleri düşünürsek muhtemelen çok iyi bir yer çıkacaktır. Öyle değil mi hocam? Yani siz de
evet,
gözlemleriniz bu ama
veri
Müslümanların
elde imkanı da yok.
Evet, yaşadığı yere baktığımızda çok daha farklı.
Evet.
Yerde
yani nüfusa ait bile oradaki gelir gider düzenine dahi ya da üretim, ihracat, ithalat, kişi başına gelir ve tüketim hususlarında bile sağlıklı veri yok ortada. Bu tabii çok bilinçli yapılan bir süreç, uygulama. Ama bunun yerinde görülerek belki aşılması mümkün olur. Aklıma gelen Türkiye o anlamda hakikaten sadece mal ya da hizmet ihraç eden değil, aynı zamanda dünyaya kültür aktarabilme potansiyeli olan, kendi becerisi ve yetkinliğini ihtiyacı olan ortamlara taşıma becerisi olan bir devlet, bir toplum. Biliyorum ki 77 milyon insanın tamamı dünyaya ihtiyacı olan her şeyi kültür anlamda da aktarmaya hazır bir bakış açısında. Misalen diyelim ki bizim belediyelerimiz, misalen şirketlerimiz, yine misalen vakıflarımız, derneklerimiz, Filistin'in ya da Kudüs'ün özelde bu ekonomik anlamda sahip düşmüş olduğu durumu gören, izleyen bir süreç içinde olmaları son derece faydalı. Belki diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kudüs Belediyesi ile ya da buradaki falanca vakıf, oradaki filanca dernekle ya da bunları aşalım doğrudan doğruya o coğrafyadaki bir takım ekonomik ihtiyaçlarla buluşan çözümlemelere girebilirler.
Peki hocam, bu tür çözümlemelere girişilmek istendiğinde bunların karşısında da bir takım engeller var mıdır?
Yani elbette, çünkü, elbette vardır.
Bu geçen hafta da siz ifade ettiğiniz soyutlanmış ekonomiye dediğiniz güzel bir örnek, hatta yaptığı yapılan birlikte yaptığınız bir öğrencinizle yaptığınız tez çalışmasından da bahsetmiştiniz. Yani soyutlama kararlılığında olduğuna göre İsrail ve bu soyutlamayla ilgili bir takım gerekçeler de ürettiğine göre muhtemelen bu yapılmak istenen girişimlere de engeller çıkartmak
elbette,
isteyecektir.
Elbette olacaktır ama şu, bu işin dünya kamuoyuna mal edilmesi çözümü bence daha kolaylaştıracaktır gibi geliyor.
Evet.
Mesela Gazze ablukasının kırılmasında Mavi Marmara'nın o teşebbüsü.
Evet.
Evet, doğrudan doğruya silahlı bir karşı koyuşu ortaya çıkardı.
Tabii.
Ölümler yani oldu orada, şehitler oldu.
Evet.
Şu an uluslararası bir krize dönüştü birçok yönüyle. Ama bir başka boyutuyla da dünya kamuoyunun gündemine düştü ve İsrail zor durumda kaldı.
Evet.
Yani bu tür daha sivil olan diyelim, daha insancıl gibi boyutu öne çıkan bir takım uygulamalar desteğinde bu süreç bana göre insanlığın ortak problemi haline gelebilir. Ki hakikaten de öyle. Yani ben oraya gittiğimde bir Müslümandan öte bir insan olarak üzüldüm öncelikle.
Evet.
Yani dünyada 40 bin dolar kişi başına girir hedefi olan ya da en azından Türkiye'yi konuşacak olursak 10.500 dolar kişi başına geliri olan ve bunu 25 bin dolara çıkartma derdinde olan bir dünya var öbür tarafta. Bir tarafta petrodolarlarla zenginleşmiş olan yaklaşık 100 milyar dolarlık son 1-2 yılda artı gelir elde etmiş olan bir dünya var. Dünya sermaye piyasasında çok ciddi rol oynayan, yer edilmiş olan bir İslam dünyası var. Parayı nerede harcayacağını düşünemeyen, bilemeyen bir dünya var ortada. Açlık, fakirlik, yokluk denildiğinde de Afrika'nın akla geldiği, Uzak Doğu'nun akla geldiği bir dünyanın ortamında Filistin gözler ötesinde, gözlerden ırak bir dünyada. Ben bunun sadece bilinmesinin bile o anlamda,
evet,
bütün engellemelere rağmen ortak bir bakış, ortak bir yaklaşım, bir çözümleme geliştirebileceğini düşünüyorum. Ya bu husus aslında İsrail'in de işine gelecektir. Zira şu an karşılıklı iki toplumun karşı karşıya gelişi söz konusu. Bu insanların birbirine güven duyarak konuşmaları bile şu an zor.
Evet.
Bunu aşacak olan çözümleme, yani gelişmesi mümkün olan yaklaşım dış dünyanın desteğiyle ancak daha sağlıklı gelişebilir. Yani güven telkin eden, niyeti insancılıkla ifade eden yaklaşımlar Filistinlilerin yanında insani yönü güçlü olan diyelim,
evet,
endişesi daha az olan Yahudi dünyasını da destek verir hale getirecektir.
Destek verir hale getirecektir.
Elbette, elbette.
Hocam Kudüs'le ilgili söylemek istediğiniz son şeyler nelerdir, son bilgiler? Neler yapılabilir? Bizim üzerimize ne tür vazifeler düşer bu anlamda toplum olarak? Evet.
Ben öncelikle tabii toplum bağlamında söylemek istediğim birkaç hususu ilave etmek isterim. Dün biz belki Türkiye olarak yoklukla imtihan halindeydik ya da dünya, evet, insanlığı diyelim. Mal yoktu, para yoktu. Varlık yoktu ama bugün artık varlık da imtihan dünyasındayız. Varlık da imtihan olmak daha bir zor.
Evet.
Çünkü yok zaten de çaresizlik ifadesi daha kolay. Ama varlık ortamında bu varlığın en sağlam, en sağlıklı olması gereken yerde kullanılması gerekiyor. Benim gördüğüm son dönemde Türkiye'de özellikle bu varlığın artışıyla beraber tüketim kalıplarımızda bir farklılaşma oldu. Daha çok yeme, içme, gezme, eğlenme, tatil yapma,
evet,
elbette hakkımız ama bunun adeta kontrolsüz, sınırsız, öngörülerin ötesinde bir gidişatı var gibi gözüküyor. Yani bizim eleştirdiğimiz bazı toplumların, toplulukların adeta izindeymişçesine bir his içindeyiz diye düşünüyorum.
Evet.
Halbuki diğer taraftan dünyanın ihtiyaç hissettiği coğrafyalar gün gün önümüze düşmeye başladı. Afrika'yı artık biliyoruz.
Evet, gerçekten çok fazla sivil toplum kuruluşu Türkiye'den Afrika'ya gidiyor. Oraya yatırımlar, evet, yapıyor, evet, yardımlar götürüyor.
Ama bu aynı zamanda Orta Doğu ve Filistin gündeminde de olmalı.
Evet.
Yani Türkiye insanının kendi kişisel geleceği için ya da toplumsal diyelim geleceği açısından bu varlığı Filistin'e dikkate alarak, oradaki o ekonomik zorluk içinde olan, yokluk içinde olan insanları da dikkate alarak bir yöneliş içinde olmalarını, yolunu bulmaları gerekiyor. Bu tabii devlet ve toplum beraberliğinde olması gereken bir husus. İnşallah hayır olsun diyorum.
İnşallah hocam. Aslında belki özelde Filistin, genelde de öncelikle bütün Osmanlı coğrafyası bizim ilgi alanımızda olması gerekir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hocam, yanılıyor muyum?
Hatta ben daha tabii da ötesini söyleyeceğim de.
Aşmamız gerekir.
Yani tabii. Şimdi aslında şöyle bir nokta var. Evet. Bizim toplum olarak sahip olmuş olduğumuz medeniyet düzeyi ya da medeniyete dair birikim yeryüzünde insanlığın zirvesidir diye düşünüyorum.
Evet.
Yani biz Anadolu'da, işte Osmanlılar Anadolu'ya geldiklerinde, Müslümanlar Anadolu'ya geldiklerinde çok büyük bir birikimle karşılaştılar. Bizans ve Roma ile evet. şekillenmiş. Daha öncesinde Lidyalılardan Frigyalılara kadar tutun da Urartu eski Yunan'a kadar dayanan evet. bir birikim vardı. Onun yanında İslam dünyasında doğmuş, Emeviler ve Abbasilerle gittikçe yukarıya çıkmış, Anadolu'ya uzanmış bir İslam kültürü de vardı.
Evet.
Ve Orta Asya'dan gelmiş, yeni Müslüman olmuş, bu kültürel harmanlaşmaya talip diyelim, onu İslam özünde bütünleştirmeye talip bir topluluk vardı. Osmanlı dünyası aslında böyle bir şeydi.
Evet.
Var olan her ne var ise o dünyada İslam esasında hepsini yoğurdu, çok pragmatist dayandı ve yepyeni bir medeniyetin önünü açtı.
Evet, yani mevcut dünyada olan her şeyi yoğurup kendi
evet.
özünde.
Yani 600 yıl dünyada medeniyeti temsil edecek olan bir örneklik ortaya koydu. Evet. Yani bugün itibariyle o bir düşüş yaşadı, gözden düşer gibi oldu. Batı dünyasının geliştirdiği medeniyet gözlerimizi büyüdü, büyüledi. Onun etkisi altında şu an gidiyoruz. Ama gördük ki onun ekonomik örneğin alanda ortaya çıkmış olan kapitalizmden kaynaklanan bambaşka bir anafora doğru gidiyor Batı medeniyeti. Bunun yerine ya da bunun karşısında daha ideal olanı oluşturabilme kapasitesi olan kimdir ya da neresidir denildiğinde yine derim ki Orta Doğu ve özelde Anadolu'dur derim yani.
Yine inşallah bizden yeni bir şey,
ha,
yeni
itibarla,
bir enerji.
Bu itibarla Türkiye'nin ya da Türk insanının ya da Türkiye kültürünün diyelim dünyaya verebileceği ama herkes için verebileceği çok fazla bir şey var.
Evet.
Ya bunu da görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkürler hocam. Kudüs'le ilgili oradaki gözlemlerinizi artı gözlemlerin ötesinde bizimle paylaştığınız bilgilerden dolayı da size teşekkür ediyoruz hocam.
Estağfurullah.
Şu an ortaklıklar konusuna geçen hafta kaldığımız yerden isterseniz devam edebiliriz. Çünkü ortaklıkların biz özellikle ekonomik büyümede ve faizi esas almayan, faizsiz bir ekonomik büyümede önemli bir karşılığı olacağına değinmiştik geçen hafta. İşte öz sermayeye dayalı, üretime dayalı bir büyümede esas alınabileceğini. Bu konuda öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Ortaklıkların üzerinde neler etkili oluyor? Yani işte en çok bir ortaklık ortaya çıkmasında veyahut da ortaklık çıktıktan sonra da bozulmasında ne tür sebepler etken oluyor?
Şimdi tabii öncelikle aile bağları dediğimiz sosyal bağlar, işte hukuk, belki işi ya da ortaklığı kuracak olan kişilerin nitelikleri, hı. iş tecrübeleri ve bu kapsamda ortaya çıkmış olan genel diyelim kültür standardı belirleyici.
Evet.
Yani bu çerçeveler etrafında aslında bunlar bu paradigmalar ya da faktörler etrafında ortaklıklar teşekkül ediyor. Tabii bunun her toplum için, belki her bölge için bile hatta kendi içinde bazı nüansların olduğunu söylemekte yarar var. Bu durumda bu faktörler kuruluşun sebebi olduğu gibi aynı zamanda da ortaklıkların devam ya da devam edememek gerekçesidir.
Gerekçesi de oluyor.
Olabiliyorlar. Mesela detaya indiğimiz zaman işletmecilikte örneğin fırsatı esası alan bir kültür var ise eğer, birine
evet.
göre en kestirmeden kar elde etme, işte fiyatı ona göre ayarlama, ücret ona göre ayarlama, malın satışını ona göre belirleme gibi fırsatçı bir yaklaşım var ise ortaklığın ömrü ona göre ortaya çıkıyor.
Evet hocam, bizde aslında ortaklıklar da sanki çok tercih edilmiyor gibi. Hatta çok başarılı şirket kurmuş kimselerden bile zaman zaman ortaklığı istemediği, işi mecbur olmasa, yani işi mecbur bırakmasa ortaklık yapmayacağıyla ilgili söylemler bile duyabiliyoruz. Yani bu ortaklığın tercih edilmemesi, istenmemesi acaba kültürden mi kaynaklanıyor? Yoksa henüz ortaklık bilincinin tam anlamıyla oluşmamasından mı? İşte ortaklıkta çünkü birçok yönler var. Örneğin güç paylaşımı diyelim. Yine sosyal normlar, işte bunlar ortaklık kültürünün belli bir seviyeye gelmesi, oturması. Ya bunlarla mı alakalı? Yani bizde henüz işte güç paylaşımının nasıl gerçekleşeceği, örneğin yönetim erkinin kimde olacağı, yönetimin nasıl gerçekleşeceği, denetimin kimde olacağı, henüz bunlar oturmadığı için mi, belli bir kültür elde edilemediği için mi, yoksa gerçekten tek başına olmak, yani ortaklığın ötesinde kişiye daha büyük bir güç, daha büyük bir kendine özgüven verdi ve işini daha iyi geliştirdiği için mi tercih edilmiyor, bu şekilde düşünüyor diyebiliriz.
Şimdi tabii bunun bence hangi sahikle, hangi faktörle belirlendiği noktasında birden fazla cevabı var. Ama bir durum tespiti yapmak herhalde öncelikle iyi bir adım olur. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de ve de dünyada diyelim, insanların birbirlerine güvenip güvenmedikleri noktasında yapılan araştırmalara göre Türkiye fertlerin birbirlerine güvenleri noktasında çok da iyi bir durumda değil. Öyle gözüküyor. Evet. Yani birçok ülkeye göre çok şaşırtıcı bir şekilde aslında insanımızın birbirine güvenmediği ya da güvenemediği ya da güven eksikliği olduğuna dair cevaplar var.
Hocam bu neden kaynaklanabilir acaba? Yani çünkü acaba tarihi geçmişimizden mi kaynaklanıyor? Örneğin Osmanlı'nın kendine has, tabii tarıma dayalı bir ekonomi olduğu için, dolayısıyla bireysel aile üretimine dayanan diyelim, küçük işletmecilik egemendi. Bu küçük işletmecilerin olduğu yerde de tabii ortaklık olmaz. Fakat şehirlerde mutlaka ortaklıklar vardı bir takım işletmelerde. Yani geçmişte böyle bir kültür oluşmamasından mı kaynaklanıyordur? Çünkü biz inancımızın da, örneğin İslam'da da ortaklıkların teşvik edildiğini, pekala ilk dönemden itibaren, hatta Hazreti Peygamber'in bizzat kendisinin ortaklıklar yaptığını, sahabenin aynı şekilde ortaklıklar yaptığını da biliyoruz. Evet. Yani başka etkenler mi vardır burada? Yani bu güvenin tesis edilememesinin.
Şimdi aslında birden fazla cevabı var yine. Bir tanesi şu öncelikle. Şimdi Osmanlı dünyasında iş ortaklıkları başka bir bağlamda gerçekleşiyordu.
Evet.
Üretim boyutunda küçük işletmecilik egemendi.
Evet.
Aile işletmeciliği egemendi. İşte karı koca ve çocuklarla öncelikle özdeşleşen bir ölçek vardı. Üretim boyutunda böyle bir şeydi. Niye? Evet. Çünkü zaten orada bir ailenin varlığı üretim için yeter bir miktar emeği ifade ediyordu.
Evet, zaten sahip olduğu arazide bir aile pekala
geçimini. Evet, yani bir çift sabanın sürebileceği, öküzle sürebileceği diyelim, bir arazi miktarı bir aile için anlamlıydı. Daha büyük bir işletme ölçeğine ihtiyaç yoktu. Benzer durum zanaatte de geçerliydi. Aile ölçeği yeterli gibiydi. Usta belki kalfa ve çırağın da içinde olduğu ama yine küçük sayılabilecek bir birim söz konusuydu. Modern dünyada geliştirilmiş olan, modern dünyaya doğru sanayi devrimiyle beraber geliştirilmiş olan makineye bağlı bir üretim yapısı olmadığından, emeğe dayalı bir üretim yapısı olduğundan olabildiğince küçük bir işletme ölçeği anlamlıydı.
Evet.
Ve Osmanlı sistemi buna dayalı olarak gelişti ve kuruldu. Ve asırlar bu böyle geldi bu. Hem zanaatta hem tarımda küçük işletmecilik egemen oldu. Yani büyük bir araya gelen plantasyon tarzı, büyük çiftlikler tarzı üretim yapısı Osmanlı'da egemen hale gelmedi.
Yani çok ortaklığa dayanan bir üretim yapısı
yoktu.
Gelişmemişti. Kadar da gelişmemişti. Olmadı yani, ihtiyaç da hissedilmemişti. Ya
bu teşvik de edilmemişti bu boyutta. Bunun başka mahsurları vardı zira.
Evet.
Bu zaruretten dolayı diyelim, bu verimlilik nedeniyle diyelim, böylesi küçük işletmecilik egemendi. Bu da ister istemez bizim kültürümüze yansıdı aslında.
Evet.
Sınırları olan, başkasıyla teması alım ve satım düzeyinde olan, işte ham madde, mamul ürün alım ve satım düzeyinde olan işletmeler temas ilişkisi dünyası vardı.
Evet, azıcık aşım, ağrısız başım
gibi oldu.
Felsefesi, düşüncesi oldu.
Ha, bu o dönemin şartlarında anlamlıydı.
Evet.
Ama 20. yüzyıl biterken ulaştığımız nokta bambaşka bir dünyayı ifade ediyor. Artık makine diye bir şey var. Pazarların buluşması diye bir şey var. Ham maddenin, emeğin, enerjinin, uluslararası sermayenin kıtalar arası dolaşması diye bir şey var.
Evet.
Bu itibarla biz işte o demin ifade ettiğiniz gibi kapalı bir dünya içinde üretme ile sınırlı kalamayız. Yani bu ne sistem açısından gerekli olan bir husus, ne de dünya şartları bizi oraya götürmüyor zaten. Ve bu durumda sistemi yapıcı unsurların ya da faktörlerin, aktörlerin devreye girip bunu çok ortaklılığa doğru giden bir çözümlemeye sokmaları anlamlı. Nitekim devlet de birçok hususta önüne düşen bu zaruretleri görüyor ve çözümler geliştirmeye çalışıyor.
Evet.
Malumumuz çok çeşitli fırsatlar var ama diğer taraftan bu dışsal fırsatlara rağmen bizim ortaklık kültürümüzdeki gelişme öngörülebilir düzeyde değil. O biraz ağırdan gidiyor.
Evet.
Ha bunun da yine insanlar nezdinde çok meşru görülebilecek olan bir sürü sebebi var elbette. Mesela bir zamanlar Osmanlı dünyasında nüfus seyyaliyeti kısıtlıydı. Emek bir yerde var olurdu. Orada istihdama kavuşurdu ve orada emekli olup yok olur, ölürdü yani.
Evet.
Emek seyyaleti yoktu ortada. Ama şimdi Cumhuriyet döneminde başlayarak diyelim, emek seyyaliyeti adeta teşvik edilir bir uygulama olarak geldi, evet, gelişti. İşte İstanbul'un nüfusun 15 milyona çıkması bu anlama geliyor. Böylesi bir durumda bütün faktörlerin hareketlilik içinde olduğu bu dönemde, bu durumda o bir arada yaşama ya da yeni kentsel ortamda bir arada yaşayama durumunda olan insan unsurunun ya da insanın diyelim, ister emek isterse teşebbüs ya da üretimi ortaya çıkaran faktör olarak teşebbüs diyelim, bu yepyeni fırsatlarda ya da zaruretlerde bir araya gelmeyi denemeli. Ya da bunu bir fırsata dönüştürebilmeli. Fakat bu da çok kolay değil. Zira bakın, araştırmaya göre Türkiye'de insanın diğer insana güven noktası sorulmuş. Mesela bu işte İran'da diyelim ki yani insanların çoğu güvenilirdir oranlamışlar.
Evet.
Türkiye'de 1.91 iken İran'da 3.09. Yani Türkiye'nin iki katından daha fazla İran insanı birbirine güveniyor.
Birbirine daha çok güveniyor yani bize göre.
İşte Endonezya yine Türkiye'nin iki katı. Pakistan iki katı. Tanzanya, Cezayir iki katı. Hatta denilebilir ki bizim hani böyle belki çok dikkate almadığımız Zimbabwe, Hindistan, Güney Afrika, Şili, Meksika gibi ülkeler bile insanların birbirine daha çok güvendiği topluluklar. Türkiye'de ise 1.91. Kimlerden öndeyiz bu noktada? Amerika'dan öndeyiz, Kanada'dan öndeyiz, Kore'den öndeyiz gibi. Yani dünyanın belki o kapitalizmin diyelim kucağına düşmüş, o bencilliğin had safhaya varmış olduğu ülkelerden öndeyiz sadece.
Evet. Burada hocam sosyal normların etkisi olabilir mi güvenin sağlanmasında? Örneğin dün bu değerler güveni sağlamada ne derece etkindi? Bugün yani tekrardan bu değerler güven sağlamada katkısı olabilir mi?
Şimdi sosyal normlar aslında bir zamanlar toplumsal kesimleri diyorum, yani birilere kadar inen o aktörleri denetleyebilen, kontrol edebilen ve bu nesilden nesile aktarılabilen birer unsur idiler.
Evet.
Fakat bu hızlı modernleşme diyelim, kentleşme diyelim, işte Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi, dünyaya karşı kendini kollama çabası, refleksi, bütün bunlar yan yana geldiğinde insanların adeta kendi dışındaki kurallardan, kendi dışındaki dünyalardan kendini soyutladığı, onlara karşı bile kendini koruma refleksini geliştirdi. Mesela yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de kurumlara karşı inanılmaz şekilde bir endişe var. Yani güven, evet, problemi var.
Evet.
Ya bu kurumların geliştirdiği ya da kurumların temsil ettiği, savunduğu elbette sosyal normlar da bu anlamda,
evet,
güvensizliği ifadesi haline geliyor. Mesela yapılan araştırmalarda Türkiye'de hangi kurumlara ne kadar güvenildiğine dair yapılan araştırmalarda işte mesela siyasal partiler ancak %83 güven ifade ediyor. Diyelim ki polisin güveni, devlet memurlarının güveni, kadın hakları derneklerinin güveni, parlamentonun, basının, sendikanın, televizyonun, adeta toplumun önüne konulmuş olan bütün kurumların çok ciddi bir şekilde güven erozyonu içinde olduğunu görüyoruz.
Yani kurumlara, o zaman bizde bir kere kurumlara güven düşük.
Evet.
Öncelikle.
Evet, evet.
Sonra da tabii birbirimize
yani olan, yani insanlar dinliyorlar, düşük, ediyorlar ama bu dinledikleri hep bir marjla dinliyorlar.
Evet.
Acaba kimin için konuşuyor? Arka planda, evet, neyi kastediyor? Kime, evet, yarar bu? Gibi endişelerle dinliyorlar.
Evet.
Yani bu maalesef böyle bir durum var. Bu çerçevede de bunların temsil etmiş olduğu, savunmuş olduğu değerler de o anlamda bir şüpheyle karşılanıyor. Ya bu bile Türkiye'de ciddi bir problem. Yani sosyal normlar şu aşamada Türkiye insanını yönlendirme kapasitesi gittikçe düşen normlar durumunda. Bu eskiden böyle değildi ama. Evet. Mesela devletin baba olarak algılandığı, değil mi?
Evet.
Devlet temsilcilerinin o anlamda asla toplumun aleyhine iş yapmayacağı, kendi çıkarına davranmayacağına dair inandıkları bir dünya vardı. İşte geçenlerde yine bir toplantı programda ifade etmiştim. İşte hastane çıkışında karşılaştığımda iki vatandaşın konuşmasını dinlemiştim. Diyordu ki biri diğeri, ya koskoca doçent yalan mı söyleyecek? Elbette doğru söylüyordur diyordu.
Evet.
Ama şu an bir kamuoyu araştırması yapıldığında, işte biraz önce biraz rakamları da vermek istemedim.
Evet.
Çünkü çok düşük çarpıcı rakamlar var. Moral bozucu olmasın diye söylemedim ama insanın insanımıza, insanın kurumlara, dolayısıyla ifade edilen değerlere, sosyal normlara karşı artık çok ciddi bir endişe içinde olduğunu söyleyebiliriz.
Yani. Bu da tabii bizim ortaklıkla ilgili düşüncelerimize de yansıyor. Hocam süremiz kısalıyor. Ben de konuyunda tabii daha yeni giriyorduk ama önümüzdeki hafta devam ettirmek üzere bir soru daha sormak istiyorum. Yani şu soruyu sorayım ben de son olarak. Ya ortaklık tabii mutlaka işletmelerin büyümesinde katkısı var. Özellikle büyümesi gereken ve çok daha fazla sermaye yatırımı gerektiren işlerde ortaklığa da daha çok ihtiyaç duyuluyor.
Evet.
Ama ortaklık sadece sermaye yatırımı mı demektir? Yani başka katkıları, ne tür katkıları da vardır ortaklıkların işletmelere?
Bakın şöyle, genelde Türkiye'de çok ağırlıklı olarak kapitalizme alternatif ya da kapitalizmin boş bıraktığı ya da problem alanı olarak doğurmuş olduğu alanlara çözümleme ne olmalıdır denildiğinde,
evet,
insanların arka plandaki o zihniyet dünyaları çok da göz önüne düşürülmüyor. Mesela iş ortaklığı denildiğinde çok belirgin bir şekilde faizsiz bankacılık akla geliyor.
Evet.
Ve bu işin mevzuat noktasında çözümlendiğinde de adeta problemin hallolacağına dair bir kanaat oluşturulmuş
sorun
oluyor.
Sorun çözülmüş kabul ediliyor.
Evet. Halbuki öyle değil. Mesela tamam, faizsiz bankacılık sisteminde var olan bankaların sayısı azdı belki ama Türkiye'nin her yerinde bundan şube açma potansiyeli, kapasitesi olan ortamlardı. Neden insanlar kalkıp da o ortama gidip de onlarla buluşmadılar ya da buluşmuyorlar?
Evet.
Bu sadece ekonomik güçle, iş yapma karlılık düzeyiyle ilintili bir husus muydu? Değildi. Genelde insanlarımız bu tür iş birlikleri yaklaşımına oldukça uzak dünyadalar, uzak duruyorlar. Farkında olmadan da uzak duruyorlar. Evet, güven problemi var ama aynı zamanda da geçmişten bugüne gelmiş olan birlikte iş yapma kültürünün olmayışı da belirleyici. Halbuki aynı sitede oturan bir sürü insan var ki aynı meslek kolunda çalışıyorlar. Birbirine yakın olan sektörlerde iş yapıyorlar. Evet. Aynı mahallede, aynı semtte yaşayan bir sürü insan var. Ama hiç kimsenin kimseye ihtiyacı yok.
Evet.
Neden? Çünkü herkes birbirine karşı bilgi cahili, bilgi körü durumunda.
Evet.
Bence evet, bu tür tedbirler alınmalı. Yeni belki ortaklığı daha kolay hale getirecek olan alternatif imkanlar geliştirilmeli. Yeni devlet destekleri belki ortaya konulmalı ama bundan da öte tabana inen bireysel düzeyde, sosyal grup düzeyinde beraber iş yapma kültürünü geliştirecek tedbirler gerekiyor. İnsanların örneğin bir hayır işinde, insanların örneğin bir iktisadi faaliyet türünde de kolunda birbirlerine olan katkı oluşturma kapasitelerini ifadesi bile, bunların diğerleri tarafından bilinmesi konusu bile aslında ciddi bir ivme ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum.
Evet.
Bu hususta devlet yanında toplumun önde gelen yol gösterici insanlarının, hatta özellikle daimi olarak o muhitlerde yaşamış olan, yaşayan diyelim insanların üzerine büyük roller düşüyor diye düşünüyorum. Misalen diyelim ki çocuğumuza vermiş olduğumuz bir harçlığın,
evet,
nerede harcanacağına dair çocuğa yön verirken, oğlum çikolata alma, sana zararlıdır demek yerine, onun yanında hatta ilaveten, oğlum almış olduğun bir şeyi arkadaşınla da paylaş demek. Hı. Ya da diyelim ki bir hayır işi yapacaksak, bir fakir fukara görmüş, yardım edeceksek, ya komşuma da haber edeyim de o da katılsın, beraber yapalım.
Evet.
Ya da ben işte falan ortamda bir takım muhtaç insanlar da var, onlara yardım etmeyi düşünüyorum ama sitede oturan, mahallede oturan falancaları da bunu duyurayım, hep beraber gidelim gibi. bir kültürel yaklaşımı geliştirmek gerekiyor. Belki sitelerde, oturmuş bulunduğumuz muhitlerde buluşma şartlarını iyileştirmek, artırmak gerekiyor. Belki cami sonlarında, namaz sonlarında hemen ayrılmayarak ayaküstü de olsa tanışmak, bilişmek, iş hayatına ilişkin bir takım kelamlarda bulunmak gibi bir takım tedbirler. Çok basit gibi şeyler bunlar ama.
Evet, aslında basit gördüğümüz şeylerin bizim ekonomik hayatımıza, iş hayatımıza da.
Ya 15 milyon insanın örneğin İstanbul'da yaşamış olduğu bir muhitte herkese sorulsun. Tanımış olduğumuz insan sayısı, gündelik hayatta buluştuğumuz insan sayısı ve türü nedir? Örneğin kaç akrabamızla, örneğin kaç iş arkadaşımızla, örneğin kaç yaşam bünyesindeki işte semt ya da bina bünyesindeki insanlarla görüşüyoruz. Evet. Çıkarılsın, şöyle listelensin. Ben durumun çok vahim olduğu kanaatindeyim.
Evet hocam.
Böylesi bir dünya var iken de ortaklık kültürünün ya da fiiliyatta ortaklık dünyasının kurulması çok da kolay olmayacaktır.
Evet, bu katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Ben buradan dinleyicilerimize, Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.